Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı
Bugün
akşamlar.
yine çevrim içi bağlanıyoruz ve sizlere ulaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Umarız inşallah teknolojiyle bize yardımcı olur. Bir aksaklık olmadan güzelce programımızı yaparız inşallah. Şimdi hocam bugün aslında toplum için bence kıymetli bir meseleyi konuşalım istiyorum. İlaçlar meselesi, psikiyatride kullanılan ilaçlar. Birçok soru var aklımızda. Gerek danışanlarımızla konuşurken ve halk arasında ilaçlarla ilgili bazı kanaatler ve bilgiler var, yargılar var. Bir uçta ilaçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiği, hiçbir işe yaramadığı konusunda korkan insanlar var, çekinen insanlar var, kesinlikle kullanmak istemeyen ama ihtiyacı olan insanlar var. Bir uçta her derde deva gibi düşünen, gören, en ufak bir mutsuzlukla iyi hissetmek için kolaylıkla ilaç kullanabilen insanlar var. Böyle bir toplumda böyle bir iki uç arasında bir gidip geliyoruz. İnternette bir takım bilgiler var. İşte bu ilaçların etkileri, yan etkileriyle ilgili. Ben bugün istedim ki şöyle bir dinleyicilerimize de faydalı bilgiler olsun. Doğru bilinen bazı yanlışlar varsa onları düzeltelim inşallah. Ne dersiniz hocam? İlaçlar deyince psikiyatride kullanılan ilaçlar nasıl bakmalıyız? Ne zaman kullanılmalı? Hangi tür ilaçlar var? Kaç kategoride ilaçlar var? Bunlar ne işe yarar? Yan etkileri nedir? Bu sorulara biraz cevap arayalım.
Biraz cevap yani vermeye çalışalım. Vaktimiz yeterince, dilimiz döndüğünce. Ama o ayrımı iyi yaptınız. Yani iki uç arasındaki ayrım çok önemli bence. İlaçlar sadece uyuşturur, insanı sıkıntıyı azaltayım derken hayattan da uzaklaştırır. Hiçbir faydası yoktur diye dolaşan bir bilgi var. Diğer bir uçta da ilaçlara olduğundan daha fazla bel bağlayan ve onu bir umut olarak gören bir bilgi yığını var. Bu ikisinin arasındaki dengeyi sağlamak önemli gerçekten. Ve dediğiniz gibi bazı şeyler de var. Bunlar belli bir kesim tarafından bu bilgilere, sahih bilgiye, böyle temiz bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama geniş bir kesim için bu sıkıntılı. Hani bazen psikiyatri ilaçları hakkında psikiyatrist olmayan hekimlerin bile çok doğru bilgiye sahip olmadıklarına şahit oluyorum. Benle bir araya geldiğimizde diğer hekim arkadaşlarla. Bu açıdan bunların burada konuşulması umarım faydalı olur. Baştan başlarsak ilaçlarla ilgili. Psikiyatride kullanılan ilaçlar birer mutluluk iksiri midir? Bizi doğal olmayan bir mutluluk mu ortaya koyar bu ilaçlar? Bu sorunun cevabını vermek lazım. İlaç ne yapar? Neye katkı sağlar? Bunu bir netleştirmeye çalışalım. Tabii ki o sorunun cevabı çok net. Yani ilaçlar mutluluk kaynağı değildir. Ya da kişi de ilaç alınmasıyla birlikte ortaya kendiliğinden birdenbire bir mutluluk hali de çıkmaz. Peki ilaç ne yapıyor genel olarak? İlaç kişinin olumsuz içsel yaşantılarını bir yere kadar dengeleme gücüne sahip. Ama bu olumsuz içsel yaşantılardan kasıt işte duygular, olumsuz duygular ya da rayından çıkmış biraz istemsizce gelen düşünceler, sık sık gelen düşünceler, aşırı düşünceler ya da içerik olarak kişiye rahatsızlık veren düşünceler. Bunlar çoğunlukla da biyolojik bir kökeni varsa, yani ortada bunları doğuracak derecede bir yaşam olayı olmamasına rağmen kişide olumsuz duygular, düşünceler, dürtüler o yaşanılan durumla orantısız bir şekilde kişiye sıkıntı veriyorsa burada bu noktada ilaçlar daha fazla iş görüyor. Fakat olumsuz içsel yaşantı duygu, düşünce, dürtü, anı. Devam eden ya da yaşanmış bir olay sonrasında ortaya çıkmışsa burada ilacın bu anlamdaki katkısı oldukça sınırlı olacaktır ve belki de hiç olmayacaktır. Bu ayrımı ortaya koymak profesyonellerin işi. Ama zor bir iş bu. Bu yüzden bu anlamda bilgisi olmayan kişilerin ilaç üzerinden bir tasarrufta bulunması, yorum yapması, önermesi haliyle çok büyük sıkıntılara sebep olacak. Çünkü mesela birçok kişi şuna şahit olmuş olabilir. İlaç kullanan biri şunu söyleyebilir. Ya ben eskiye göre daha mutluyum. Eskiden çok sıkıntılıydım. İlaç kullandıktan sonra artık öyle değilim. Bunu etrafınızda duyabilirsiniz. Şimdi bu bilgi bu kadarcık bir mesele. İlaçların olumsuz duyguları azalttığını göstermez. Buradan böyle bir sonuç çıkmaz yani. Kişi kendi tecrübesini paylaşmış olur. Fakat bu tecrübe bize ilaçların olumsuz duyguları ortadan kaldırdığını göstermez. O hastalıklı olanı, biyolojik olanı yaşam olayının etkisinden ayırmak belli bir deneyimi, bilgiyi gerektiriyor. Bu açıdan hani çok klasik ve kalıp bir şey olarak, ifade olarak mutlaka doktorunuza danışın. Bir profesyonelden destek alın ilaçlar meselesinde. Bu aklımızın bir kenarında bulunması gerekiyor. Şimdi o diğer bilgiden hareket edersek, yani bak birkaç kişi de işe yaradığını duydum, ben dalayım. Hani görüyorum ki ben adamın samimiyetine de inanıyorum. Gördüm ki o kullandığı dönemde o olumsuz duyguları azaldı. Ben de hissediyorum olumsuz duygu. O zaman alayım. Çok gerçekten bu şeyle, bu stratejiyle çok fazla kullanan var. Haksız da sayılmazlar yani. Şahit oluyorlar ve kendileri de kullanıyor. Sonra alıyorlar ve hani dediğim gibi biyolojik bir mesele değil içinde bulundukları mesele. Ve gerçekten bir yaşam olayının sonucunda ortaya çıkan doğal, olumsuz, içsel yaşantıları var. İlacı alıyorlar ve bu değişmiyor. Bunun örneği çok fazla olunca şöyle de bir yargı ortaya çıkıyor. İlaçlar dedikleri kadar işe yaramıyormuş. İyi de öyle bir şey de demediler zaten. Hani o da bir yargıydı, o da bir çıkarımdı. Bu tür deneyim olanlar da çok fazla olunca ilacı alıp olumsuz duyguların, düşüncelerin devam ettiği örnekler, yaygın olan şu yargı oturdu her yerde. İlaçlar işe yaramıyor, bizi uyutuyorlar. Bunlar işte kapitalizmin ayrı bir sektörü. Biz şey yapılıyoruz. Yani bu şekilde kandırılıyoruz. Yani az bilgiyle, yetersiz bilgiyle harekete geçilince böyle karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tablo da böyle umutsuzluğu çok pekiştiren, insanı çaresiz bırakan bir yere doğru götürüyor. O zaman biz ne yapacağız meselesine sebep oluyor. Bu açıdan ilaçları bir mucize gibi görmemek çok önemli. Biyolojik meselelerde ilaç gerçekten kişinin hayatını ona bahşeden, hayatıyla temas etmesini kolaylaştıran, hayatını anlamlı kılan çok önemli bir unsur. Ama doğru kişide, doğru yerde kullanıldığında. Orayı tespit etmek çok kolay değil. Onun için bir deneyim ve teorik bilgi gerekiyor. Bazen deneyim ve teorik bilgiye rağmen de doğru ilaca temas edilmediği de olabilir. Yani çünkü o alandaki ilerleme ve teknoloji o kadar netleşmedi. Hali hazırda yani bir arabanın bakımı için bile birkaç ustaya gidiyoruz, oldukça teknik bir meselede. Arabanın derdini bazen çözemiyoruz. O sesin nereden geldiğini anlayamıyoruz. İnsan gibi biyolojik varlığı oldukça karmaşık, kompleks bir yapının birkaç tane hormon üzerinden tarif edilmesi ve anlaşılması da kolay değil. O bakımdan gerçekten ayrı bir işçilik isteyen bir alan bu alan. Doğru ilacın doğru kişiyle karşılaşma alanı. Bu zaten hani genel olarak bu temel ve basit yargılar üzerinden gitmenin hatalarını hep biliyoruz. Genelleştirmenin hatalarını her zaman karşılaştık. Yani ilaçlar uyuşturucudur ya da ilaçlar mutluluk ilacıdır ya da ilaçlar çok önemlidir. Hayat bu kadar basit yargılarla anlaşılacak bir şey değil. Burada tabii hiç tartışmasız bir şekilde herkesin hemfikir olduğu bazı ilaç kullanımları da var. Değil mi? Yani biz şimdi biraz önce şimdiye kadar söylediklerimizi antidepresanlar için söyleyebiliriz. Ama şizofreni gibi psikozdaki durumlarda kullanılan ilaçlar hakkında çok fazla bir şüphe söz konusu değil. Yani şizofreni tanısı konulmuş birine ya da gerçeği değerlendirme yetisinin net olarak bozulduğu anlaşılan birinin ilaç kullanması konusunda yakınları da, komşuları da, onu tanıyanlar da, doktorlar da hemfikirdirler. Orada acil bir şekilde kişinin ilaçla buluşması gerekir. Bu konuda da çok ilginç ilerlemeler var gerçekten. 1950'li yıllarda başlayan bir süreç bu. Çok eski bir tarihi yok bu şizofreni ilaçlarının. O tarihten itibaren insanları hayata döndüren bir özelliği fark edilmiş. Çok kıymetli. Gerçekten. Çünkü ilaçlarını alıp hayatına devam eden, işine dönen, meşguliyetleriyle ilgilenen, eviyle ilgilenen çok fazla vaka var. Yani onu hem biz görüyoruz hem duyuyoruz. Belirtilen şeyler var, çalışmalar var. Ve şu konuda bir hemfikirler. Bu tür ilaçlar, yani psikozda kullanılan, şizofrenide kullanılan, buna bipolariteyi de ekleyebiliriz, bipolar bozukluğu. Orada kullanılan ilaçlar uzun bir süre kullanılması gerekiyor. Bu uzun süre ömür boyu da olabiliyor.
Evet hocam, bu gerçekten hani hastaların ve hasta yakınlarının çok sıkça sorduğu, merak ettikleri bir soru, ne kadar kullanacağız diye. Şimdiki hani elimizdeki teknolojiyle belirli bir süre veremiyoruz değil mi? Hani ileride teknoloji belki gelişir, değişir bilmiyoruz ama dediğiniz gibi ömür boyu da olabilir.
Şimdi buna bir süre bulmanın amacı ne? Bunu bir netleştirmek lazım aslında. Yani şimdi bu ilaçların yan etkisi meselesi o kadar merkezde tutuluyor ki bazıları
Evet.
tarafından ilacın etkisi görmezden geliniyor.
Yani yararları bedellerinden daha fazla ama o bedeller çok göz önünde tutuluyor galiba, değil mi?
Evet. Yani ya şöyle söyleyeyim. Bana katkısı olan bir şeyi ben niye hayatımdan çıkartayım? Soru bu aslında. Peki bu katkısı olan şeyin ne kadar katkısı var? Bazı hastalıklarda, şizofreni, bipolar gibi hastalıklarda ilaçların katkısı ölüm kalım aşaması kadar kontrasttır, farklıdır, çarpıcıdır yani. Şöyledir yani ilacı alırsan hayattasın, almazsan hayat dışındasın.
Evet.
Hani mesela bipolar hastalığında, bipolar bozukluğunda biz diyoruz ki, biliyoruz ki çok net olarak. Mesela o döneme girildiğinde, mani dönemine girildiğinde kişinin hayata bakışı, ideolojik duruşu, dini tutumu, nasıl bir kişilikte olduğu ortadan tamamen kayboluyor. O biyolojik yapı, o hormonlar, o başka bir hal neyse kişiyi yönetmeye başlıyor. Kendi hayatını, malını ve namusunu onun istediği bir biçimde değil, o hormonların ve biyolojik yapının doğrultusunda kullanmaya başlıyor hastalık. Yani hayatını kişi yaşamıyor. İşte cinsel, uygunsuz cinsel yaşantıları başlıyor. En çok insanları yaralayan şey bu oluyor. O dönem bittikten sonra nasıl olmuş da ben bunu yapmışım? Ben bunları kendime nasıl yakıştırmışım? Ya da hiç tasvip etmedikleri düşünceleri, şüpheleri, kaygıları, korkuları, düşmanlıkları
ben bunları nasıl taşımışım diyen bir bu hastalıktan muzdarip insanla karşılaştık. Yani ilacı alınca hayatını yaşıyor, alamayınca hayatını yaşıyor. Bu kadar net.
Evet.
Şizofrenide de öyle. Şimdi böyle bir şeyi ne adına ben hayatımdan çıkarayım? Niye çıkartayım? Tabii ilginç bir özelliği var bu ilaçların. Sadece hastalık döneminde hastalığı yatıştırmıyor. Antipsikotikler, bu şizofreni ilaçları ya da bipolarda kullanılan ilaçlar. Uzun süreli kullanım da hastalığın tekrar kişiye uğramasını da engelliyor.
Yani eğer şey dersek teknik tabirle bu epizotlar oluyor ya, manidir,
Evet.
depresyondur ya da alevlenme, bunların aralarını iyice açıyor. Olursa hafif
Evet.
geçmesini sağlıyor. Hayat sekteye uğramıyor. Hastane yatışları minimum düzeye iniyor. Bu hem ekonomik olarak hem insan şeyi bakımında, ekonomik olarak iş gücü anlamında kişinin hayatına devam edebilmesi, işinin gücünün yolunda gidebilmesi için çok hayati bir yere sahip
Tabii.
oluyor.
Tabii o hayati meselesi gerçekten böyle bir dertle karşılaşanın anlayabileceği bir meseledir. Yani şimdi hani çok dilimize pelesenk bir şekilde kullandığımız bir şey ama onu başına gelen çok iyi anlıyor onu.
Evet.
Mesela o sevdiği kişinin, kıymet verdiği kişinin nasıl başka birine dönüştüğünü o hastalık döneminde ancak yaşayan bilir. Sonra ilacı alıp nasıl kendine geldiğini de ancak yaşayan bilir. Uzun vadede ilaç o idame tedavi dediğimiz safhada hastalığın tekrar kişiye dönmesini de engelliyor. Bu bazen çok ilginç bir şekilde 8-10 yıl kadar uğramayan bir hastalık ilaç kullanıldığı dönemde ilacı kesilince birden tekrarlayabiliyor. Bu hiç yaşamak istemediğimiz bir durum gerçekten. Ama
Evet.
bazılarında da diyelim 10 yıl kadar düzenli kullandıktan sonra ilaç bırakıldıktan sonrasında hastalığın geri dönmediğinde gözlemledik. Herkes için geçerli değil. Bu çok ince kişi özelinde yine bu profesyonelle birlikte karar verilerek, anlaşılarak, beraber hareket edilerek ortaya konabilecek bir durum. Yani ilacın kesilmesi, devam edilmesi.
Evet.
Çok bireysel bir şey yani. Hani bizde de çok bir şey vardır ya, klişe bir deyim vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır.
Evet.
Bu son yıllarda çok daha belirgin olmaya başladı. Kişiye özel tedaviler
Evet.
dönemine geçildi son 10 yılda. Hem diğer hastalıklarda hem psikiyatride de. Yani mesela kişide bipolar hastalık var. Bipolar hastalığın tedavisi şudur diye artık öğretmiyoruz derslerde. Kişi için uygun tedavi, yaşı, mesleği, ekonomik durumu, sosyokültürel durumu, nasıl bir aile ortamına sahip olduğu,
Sosyal desteği, güçlü kaynakları, her
evet,
şey
evli
bunlar.
olup olmaması, sosyal desteği, hastalık öncesindeki becerileri, bunlar çok belirgin bir sürü faktör var. Ve kişi özelinde bunlar ve devam eden, hali hazırdaki devam eden meşguliyeti, bunlar iyi hesap edildiğinde, hesap eden o profesyonelle birlikte ortak karar verilerek, yani bu ilaç kullanmanın kararını doktor vermez. Doktor belirleyici değildir. Bir de böyle bir yanılgı var. Yani doktor verdi, şimdi mahcup olacağız ilaçları kullanmazsa. Doktorun yapacağı şey sadece önermek. Kullanmak, bu arada önerirken de yine hastayla birlikte, danışanla birlikte seçiliyor artık ilaç tedavisi de.
Evet.
O yüzden doktor öneriyor sadece. Tedaviyi alacak olan, devam ettirecek olan kişi yine hasta. Yani ilaç kullanmak zorunda değil hiç kimse. Ama ilacın yararı ve zararı hem hekim tarafından net bir şekilde anlatılmalı, hem de kişi de bir meseleye odaklanarak sadece yaklaşmamalı. Yani
Evet.
şimdi ilaç verdiğimizde ya da ilaçtan bahsettiğimizde genellikle ilk önce şöyle bir reaksiyonla karşılaşıyoruz. Acaba yan etkisi ne olacak?
Evet.
Yani bu soru doğal bir soru. Yani.
Hatta çok böyle pop, hani bilinen, çok sıkça duyduğumuz belki işte sorulardan da gidebiliriz. Mesela kilo yapar mı? Beni
Evet.
uyuşturur mu?
Evet, bu
Kişiliğimi
ayrı.
değiştirir mi? Beni değiştirecek
Uyku.
mi? Beni değiştirecek mi? İşte uykulu mu olacağım ben? Hep böyle artık hiçbir şeyi hissedemeyecek miyim? Belki bu sorulara biraz elimizden geldiğince hani bir
Tabii.
yanıt arayabiliriz.
Evet, ama ilaçla ilgili bir öneride bulunulduğunda ilk sorunun yan etki olması, yani yaygın bir yanlışın ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.
Evet.
Yani önce olumsuz olasılıkların konuşulması ne kadar tutarlı bir davranış, ne kadar mantıklı bir davranış. Bunun bir gözden geçirilmesi lazım. Çünkü mesela yan etkisi olan ve belirgin olan bir ilacı önce yan etkisinden konuşmaya başladığımızda, yan etkisini hesaba kattığımızda etkisini gölgeleyecek bir karar da ortaya çıkabilir. Bu açıdan dinleyicilerimizi ilaçla karşı karşıya kaldıklarında bu ilaçtan beklenilen şey ne? İlaç onlardan niye sebep olacak? Ne yapacak? Önce onu anlamaya çalışmalarını, daha sonra da tabii ki doğal olarak ve doğal bir hakları olarak yan etkilerini sorgulamalarını öneririm. Dediğin noktalara gelirsek, ilaçların yan etkisiyle ilgili spesifik bilinen şeyler, en çok karşılaştığımız durumlar, uyku yapar mı ya da uyku yapan ilaçlar ve kilo yapan ilaçlar. Bu ilaçların ilk çıkan prototipleri hem antidepresanlar için geçerli bu, hem de bu şizofrenide ve bipolarda kullanılan ilaçlar için geçerli. İlk çıkanların çoğu uyku ve kilo yapan bir yan etkiye sahipti. Zaten uyku ve kilo benzer şekilde gider. Yani bir ilaç uyku yapıyorsa genellikle kilo da yapar.
Evet.
Yani iştah açar. İştah açan ilaçların çoğu aynı zamanda uykunun ağırlaşmasına da katkıda bulunur. Bu özel bir reseptörün, aynı reseptörün etkileri. İlk dönem ilaçların çoğu böyle olduğu için ve o dönemde de ses getirdiği için tedavide ciddi anlamda insanların hayatlarını değiştirdiği için artık psikiyatri ilaçlarının çoğu bu iki özellikle birlikte anılır hale geldi. Ama uyku da kilo da gerçekten kişinin yaşam kalitesini eğer üstüne eğilmezse ciddi anlamda azaltan şeyler. Gerçekten ilaç ya da bir tedavi, herhangi bir tedavi yarar zarar dengesinin sürekli gözetilmesiyle devam eden bir süreç. Hani hastalığın o ilk dönemlerinde ilacın yararını olası zararlarından daha önemli bir önemli bir noktada tutuyoruz. Sonra atak geçtikten sonra o belirgin ilk sıkıntılar azalmaya başladıktan sonra artık yaşam kalitesini biraz daha ön plana tutup yan etkilerini dengelemeye çalışan bir uygulamaya geçiyoruz. Bu açıdan çok sıkı bir şekilde ilacı verenle irtibat halinde olunması gereken bir süreç bu. O yüzden hani birçok prospektüsünde ilaçların çok o bariz ifadeyle karşı karşıya kalırız ki bilinme. Yani şüpheli bir yan etki gördüğünüzde, bilinmeyen bir etki ortaya çıktığında, sıkıntı hissettiğinizde lütfen doktorunuza.
Evet, şimdi prospektüs deyince hocam şey sorusu da aklıma geldi şimdi çok sık sorulan. O prospektüste şunlar yazıyormuş diyorlar hocam, hani intihara sebep oluyormuş gibi bir şey var mesela.
Evet.
Bu da birçok insanın
Evet.
kaçınmasına, çekinmesine neden oluyor.
Evet, çok haklı. O tabii sen bunları biliyorsun. Çok ince bir yaklaşım gerekiyor burada. Özellikle antidepresanlar için geçerli bu. Antidepresanlar ilk dönemde ilaç, daha önce kişi antidepresanla karşılaşmaması, ilk defa ilacı aldığı dönemde İlginç bir şekilde ilk haftalarda, özellikle ilk 10 günde ilacın yan etkileri etkisinden önce ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu yan etkilerin içinde huzursuzluk, gerginlik, uyku problemleri, kaygı, çok ilginç bir şekilde. Yani kaygı bozukluğunu dengelemek için verilen ilaç bazen ilk dönemde kendini kaygıyla ortaya koyabilir yan etkisi olarak. Bu dönemde bu huzursuzluk, gerginlik kişi de baş edemeyeceği bazı bir psikolojik halleri ortaya çıkartabiliyor. Özellikle de ergenlerde ama bu intihar meselesi. Özellikle de ağır depresyonda. Eğer ilaç bu özellikleri hesap edilmeden tek başına verilecek olursa gerginlikle birlikte bu tür kendine zarar verme düşüncelerini tetikleyebiliyor. Böyle bir dürtü ortaya çıkarabiliyor. Bu ama sıklıkla ergenlerde ortaya çıkan bir şey. Yetişkinlerde çok görmüyoruz. İki, ilacın tek başına verildiği durumlarda ortaya çıkan bir şey. O yüzden dinleyicilerden tecrübesi olanlar bilir. Genellikle çok yoğun bir sıkıntıyla doktora gidildiğinde hekim genellikle iki ilaç birden verir. Bu ilaçlardan bir tanesi tedavi edici özelliği olan antidepresandır. Bu tabii şey için söylüyorum. Depresyon ve anksiyete bozuklukları için söylüyorum.
Evet.
Bir tanesi uzun dönemli etkisi ortaya çıkacak olan tedavi edici özelliği olan antidepresanlardır. O anksiyolitiklerdir. Diğer ilaç da o erken dönemdeki ani değişiklikleri dengelemek için verilen daha kısa süreli etkili ilaçlardır. Doktorlar da genellikle şöyle söylerler. İşte 2 hafta sonra kontrole gelin, 3 hafta sonra kontrole gelin. Mutlaka yakın dönemde erken görmek isterler. O ikinci ilacı daha sonra vermeyeceğim size. Bir bakayım. Hani genel bir duruma bakayım. O ilacı, ikinci ilacı kesebiliriz. Sadece bir ilaçla devam edebilirsiniz. Bu hafif orta depresyonda kaygılı bozuklukların merkezde olduğu, kaygının merkezde olduğu anksiyete bozukluklarında genel tedavi yaklaşımı kabaca böyledir. Buradan diğer bir sorunuza da cevap olacak olursa, hani ilaçlar hangi tür, nasıl veriyoruz, hangi tür ilaçlarla
Evet.
karşı karşıyayız psikiyatride. Bir dedik, hani o psikozda, şizofreni ve bipolarda kullanılan ilaçlar, onlar gerçeği değerlendirme yetisini dengelemeye gayret eden, dengeleyen ilaçlar. Depresyonda, anksiyete bozukluğunda kullanılan ilaçlar. Bir de çok kısa dönemli, kısa süreli, sadece kaygıya ve dürtüsel zarar vermeye yönelik onları bastıran anksiyolitik dediğimiz uzun vadede tedavi edici olmayan ama kısa vadede çok hayat kurtaran ani müdahale ilaçlar. Bu ani müdahale ilaçlarına bağımlılık potansiyeli olduğu için kişide bağımlılığa sebep olma riski taşıdıkları için bazı özel reçetelerle temin etme zorunluluğu getirilmiş. Çok rahat elden ele dolaşmasın, satışı kolay yapılmasın diye belli bir denetime tabi tutulan ilaçlar. Bu hani yeşil reçeteli, kırmızı,
Evet.
daha çok yeşil reçeteli dediğimiz ilaçlar. Bunların uzun vadeli tedavi edici özellikleri çok belirgin değil ama kısa vadede çok hayat kurtaran ilaçlar. Çünkü o sıkıntının çok yoğun olduğu ilk dönemlerde antidepresan tedavi kendini gösterene kadar, ortaya çıkarana kadar kişinin hayatını son derece olumsuz etkileyen içsel alanı bu kısa süreli ilaçlar dengelerler.
Böyle biraz yangına müdahale, böyle biraz alevi, değil mi? Söndürme gibi, azaltma, kontrol altına alma gibi biraz
Çok güzel,
kısa
aynen öyle.
vadede.
Evet. Daha sonra hani şey gibi diyelim, Tencerede yemek ya da kaynıyor, su kaynıyor. Alttan bir şey var, alev var. Bu kısa süreli etkili olan ilaçlar sanki yemeğe su koymaya benziyor. O
Evet,
kaynayan
evet.
suya su koymaya benziyor. Antidepresanlar da biraz o şeyi ateşi kısan, ateşi ortadan kaldırmaya yönelik bir müdahale. Daha böyle tedavi edici özelliği olan ilaçlar. Bunların etkileri, antidepresanların ya da anksiyete bozukluğunda kullanılan ilaçların etkileri 2-3 haftadan önce ortaya çıkmıyor.
Şeyde de hocam, obsesif kompulsif bozuklukta biraz daha beklememiz gerekiyor değil mi? Hani belki 8 hafta, 10 hafta. Ya biraz kişiye göre, hastalığın durumuna göre değişiyor.
Yaygın anksiyete bozukluğunda ve OKB'de, şey, obsesif kompulsif bozuklukta bu etki etmek için yani ilaçların etki düzeyi diğer hastalıklarla kıyasladığımızda daha yüksek doz ilaca gerek duyuluyor. O yüzden o 3 haftaya bir 3 hafta daha katmak ve bazen ikinci aya kadar uzayan bir aralık oluyor. Tedavinin ortaya çıkacağı aralık. Burada bu dönemi danışana, hastaya iyi anlatmak lazım. Doktor
Evet.
arkadaşlarımız bu konuda hassaslar ve iyi anlatıyorlar. Zamanları yeterli olduğu sürece bazen belli durumlarda çok anlatmak istemiyorlar. Kişi çok tedirgin olduğunda ya da çok umutsuz olduğunda. Ama şunu bilinmesi lazım. Bu tedavi edici ilaçların etkileri en az ikinci haftada, ortalama bir ayda çıkmaya başlıyor.
Evet.
Tedavinin faydası. Bu bir ay içinde çok yoğun kaygı varsa, ani bunaltılar, sıkıntılar çok yoğunsa, uykusuzluk çok yoğunsa, o zaman doktor arkadaşlar bir de bu kısa etkili bağımlılık potansiyeli olan ilaçları verirler. Burada
Evet.
şunu altını çizmek lazım. Bağımlılık bir hastalıktır. Hani daha önceki bağımlılık programında da bunun altını çizmiştik. Yani kişi durduk yere belli bir ilaçların kullanılmasıyla bağımlı hale gelmez. Bağımlılık bir kötü alışkanlık da değildir. Bu biyolojik bir meseledir. Hani şeker hastalığı nasıl bütün şeker yiyenlerde ortada çıkmıyorsa, bağımlılık da bu yeşil reçeteli ilaç kullanan herkes de ortaya çıkmaz.
Potansiyeli vardır diyelim, riski vardır. Dikkatli kullanılması gerekir.
Bu tür ilaçlar, bu kaygı durumunda kullanılan ilaçlar, bağımlılık potansiyeli olan insanlarda bile ilk 20 günlük kullanımda patolojik bir sonuçla sonuçlanmaz. Yani bağımlılık potansiyeli olan insanlarda bile eğer bir kaygı bozukluğu varsa bu ilaçlar, yeşil reçeteli ilaçlar kişide bağımlılık paternini tetiklemez. Tabi orada daha incelikli bir yaklaşım gerekir. Daha sık müdahale gerekir. Doktoruyla bir ilişki sorulması
Evet.
lazım. Yani bu ilaçlar bağımlılık potansiyeli var diye alan herkes de bağımlılık yapmaz. Şimdi bu nedenle de insanların çoğu bu tür ilaçlara karşı çok daha mesafeli. Bu
Evet.
da işte erken dönemde çok acı çekmelerine sebep oluyor.
Evet. İlaç kullanıp belki daha kolay üstesinden gelebilecekleri bir zorluğu. Bu sefer ertelemek durumunda kalıyorlar. Çekilen sıkıntı uzuyor. Başka da eğer bir yardım alma imkanı yok ise bir eziyete dönüşebiliyor bu sefer durum.
Tabii.
Daha bir
Kesinlikle.
çaresizlik,
Kesinlikle.
umutsuzluk içerisinde kalıyorlar.
Yani bu biyolojik ağırlığı çok belirgin olan durumlarda bazen o kaygı ataklarını sakinleştirecek, teskin edecek hiçbir şey de bulamayabilirler. Yani istedikleri
Evet.
kadar sosyal destekleri olsun, yani aile destekleri olsun, arkadaş destekleri olsun, o dönemi rahat geçirmeleri çok zor olabilir.
Evet.
Bu tip durumlarda yeşil reçeteli ilaçlar çok önemli, çok kıymetli.
Peki hocam. Şöyle genel hatlarıyla en azından tabii biraz da dikkatli konuşmak gerekiyor. Çok genel
Evet.
geçer cümleler kuramıyoruz. Çünkü gerçekten
Doğru.
çok kişiye özel. O yüzden bizde de bir tabii sorumluluk üstümüze bu getiriyor. Ama hani çok yaygın olan, doğru bilinen belki yanlışları biraz internette olsun, birçok bilgi kirliliğin içerisinde olsun. Hani olabildiğince, el verdiğince bir toparlamak istedik. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Umarım bizi dinleyenler bu konuda yeteri kadar aydınlanmışlardır. Fayda olabiliriz inşallah bu konuda. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bu önemli bir konuydu. Herkesin bu programı hani bir tek programı dinleyerek bu konuda çok net bir bilgiye sahip olmalarını beklemiyoruz.
Evet.
Özellikle sorusu olanların gerçekten bunu bir profesyonelle paylaşmaları kıymetli olacak. Ama
Evet.
bugünkü konuştuklarımızı kısaca toparlayacak olursak ilaçların etkisi bazen bir aydan önce çıkmıyor.
Evet.
Bir. İki, ilaçlar özellikle antidepresanlar ilk kullanıldığında ilk bir hafta kadar belki bir huzursuzluk sıkıntı yaratabilirler. O yüzden genellikle beraberinde bir şeyler verir doktorlar. Ama bu herkese de vermezler.
Evet.
Yani herkes için de geçerli değildir bu. Ama özellikle ergenlerde çok dikkatli olmak gerekir. Ergenlik döneminde yani çok da dağıtmak istemiyorum ama psikiyatrik bütün problemler bir krizle devam eder. O yüzden o dönem çok nazik bir dönemdir. Yani ergenlik zaten nazik bir mesele. Bir de üstüne bir psikiyatrik meselenin binmesi çok kolay bu intihara ya da kendine zarar vermeye yönelik davranışları olabilir. O dönemi çok kontrollü geçirmek kıymetli. Belki buradan da sonraki programlarda bir ergenlik dönemiyle
Evet.
ilgili şeyler
Evet.
konuşmaya başlasak iyi olur. Yine
Evet.
toparlayacak olursak bir de o kısa süreli ilaçlar, bağımlılık potansiyeli olan ilaçlar herkes de bağımlılık yapmaz. Onlar ilk dönemde çok kıymetli olabilirler. Ani
Evet.
sıkıntıyı azaltabilirler. Ama sonrasında çok dikkatli olmak gerekir. Ve tabii ki doktorumuzla ortak karar vereceğiniz bir süreç bu.
Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar.